Türk İdare Tarihi Blok 10. Anadolu Selçuklularının uygulanmaya geçirdiği yeni toprak sistemi ile merkezileşme politikası arasında nasıl bir bağ olduğunu açıklayınız. Anadolu topraklarının bir sistem içine çekilmesi, geleneklere ve tarihi pratiklere uyularak mı yoksa Gaza sürecinde dini ve askeri bürokratların ortak çalışmaları sonucunda mı inceltilerek hayata geçirildiği henüz aydınlatılmamış konular arasındadır. Yalnız bir rejim, Hazreti Ömer'in Irak fethinden sonra şer'i yoruma dayanan toprak taksimatı ile Selçuklu İkta sisteminin yani Öğüş tatbikatın Anadolu'da başarılı şekilde kaynaştırılması olarak yorumlanabilir. 2. Ünite ilk Türk İslam devletlerinde yönetim yapısı 39 Moğol istilaları, Japonya'dan İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyayı tüm 13 yüzyıl boyunca etkisi altına alan Moğol saldırılarıdır. Özellikle 1220'lerden itibaren Anadolu'ya yönelik yoğun Türkmen göçünü tetiklemiştir. 8. Tecrübeler ve merkezi devlet adamlarının etkisi her ne kadar Anadolu'da Türklerin o tarihe kadar kurduğu en merkezi devlet ortaya çıkarmışsa da Bozkır İmparatorluklarından beri devletlerin sonunu getiren veraset sorununa ve Moğollar önünden adeta akarcasına Anadolu'ya gelen ve yerleşik kültürü tehdit eden göçerlere karşı politika üretemeyen merkez adeta sonunu hazırlamıştır. Gök Türklerde, Karahanlılarda ve Büyük Selçuklularda olduğu gibi Anadolu Selçukluları ve beyliklerde de eski Türk siyasi hukuk ve anlayışına göre devlet hanedanı ne müşterek malı sayılıyordu. Bu anlayış saltanat mücadelelerine ve şehzadelerin ayaklanmalarına sebep oluyordu. Devleti idaresinde birleştiren ve rakiplerini bertaraf eden kudretli bir hükümdarın ölümü, umumiyetle evladları ve kardeşleri arasında bir taht kavgasına başlangıç oluyordu. Büyük evladın saltanat varisi olduğuna dair yaygın bir kanaat mevcut idiyse de bizzat hükümdarlar bile buna riayet etmiyor. Layık ve münasip görülen bir şehzade veliaht ilan ediliyor ve merasim yapılıyordu. Fakat bu takdirde bile onun iradesi saltanat mücadelelerini önlemeye karşı gelmiyordu. Turan 1965 254 örneğin gerek danışment gerek Haçlılar karşısında önemli başarılara imza atan Rükneddin Mesud 1. Mesud -1116-1156 daha kendi sağlığında devleti 3 oğlu arasında paylaştırmış ve devletini sıkıntılı bir sürecin içine sokmuştur. Kardeşler arasında yaşanan taht kavgalarına Bizans, Danişment, Musul Beyi ve Ermeni Tekfuru da dahil olmuş ve neredeyse tüm Anadolu'yu etkisi altına alan mücadeleden galip çıkan 2. Kılıç Arslan hükümdarlığını ilan etmişti. Ancak Sultan bu olaylardan 31 yıl sonra bu sefer ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırması ülkeyi bir kere daha dağılmanın eşiğine getirmiştir. Oğulları arasında mücadele uzun bir süre devam edecek. En nihayet 2. Rükneddin Süleyman Şah'ın Amasya ve Niksa'da bağımsızlıklarını ilan etmiş kardeşlerini ortadan kaldırmasıyla devletin bütünlüğü teminat altına alınabilecektir. 1202 kardeşler arasındaki taht mücadelesi danişmentlilerde de aynı şekilde yaşanmış. Örneğin 1104 yılında danişment Emir Gazi Beyliği'nin başına ancak tüm kardeşlerini ortadan kaldırarak geçebilmişti. Tahtı hanedanın ortak malı olarak gören anlayış, Anadolu Selçuklularından beyliklere Saruhan ve Karamanoğulları en canlı örnekleridir ve oradan Osmanlılara geçmiş ve en nihayet Fatih Kanunnamesi ile devletin bekasını tehdit eden bir unsur olmaktan kurtarılabilmiştir. Selçuklu devletinin sonunu hazırlayan olaylar Türkmen göçleriyle ivme kazanmıştır. Baba İshak'ın söylemlerinin hem merkez çevre arasında açılan uçuruma hem de yaşanan iktisadi sorunlara ışık tuttuğu söylenebilir. Baba İshak Türkmen şeyhiydi. Doktrini ile ilgili bilgiler azdır. Muhtemelen Türk şamanlığı etkileriyle yoğrulmuş popüler İslam'ı temsil ediyor ve Türkmenleri vergi mükelleş ve asker olarak reayalaştırmaya çalışan merkezi idareye karşı halkı ayaklandırıyordu. Selçuk sultanları Baba İshak'ın takipçilerini Ermeni asillerinin ve Frank şövalyelerinin yardımını sağlayarak yenebildiler. Profesör Sümer'in belirttiği gibi Selçuklular Türkmenlerden güzelce faydalanıyor. Sonra kullardan müteşekkil hassa ordusuna sahip olunca onları hizmetlerinden ayırıyorlardı. Ancak müşkül bir duruma düştükleri zaman yeniden Türk oymaklarından istifadeyi düşünüyorlardı. Timur 1979-51 aynı İran'daki Seleşeri gibi Anadolu Selçukluları da göçebeler karşısında hırpalandılar ve egemenliklerini Moğollara teslim ettiler. 1243 Yasıçemen Savaşı'nda 1230 Selçuklulara destek veren Kayı boyu bu tarihlerde Ankara civarında bulunuyordu. Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin baskısıyla batıya doğru göç edecekler ve burada Orta Asya'dan beri görülen en merkezi ve en teşkilatlanmış devletin temellerini atacaklardı. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar yönetici hanedanların neredeyse hiç değişmeyen ortak özelliğini olmuştur. 40. Türk İdare Tarihi 9. Selçuklu Yönteminin Ögeleri Selçuklu Devleti'nin kuruluş şekli birçok bakımdan Gazne Devleti'nin kuruluş modeline benzemektedir. Nasıl Gazneliler, Samani Devleti'ni ülkesinden bürokrasisine kadar tüm ögelerini içine alarak kurumlaşmışsa, Selçuklular da Gazne geleneğinin üzerine bir imparatorluk inşa etmişlerdi. Selçuklu Devleti'nin asıl hayat alanı Horasan'dı ve bu coğrafyanın yurt haline getirilmesi ancak Dandanakan Savaşı'ndan sonra gerçekleşmişti. Selçuk Bey'in Halişeri idarelerine aldıkları toplumlara da yabancı değillerdi. gerek Samani gerekse Gazne hükümdarlıklarıyla olan ittifakları sırasında kendilerini göstermişler. 1040 yılında kazandıkları parlak başarı ile de küçük Asyalı rahibin güncesine kara bayraklarıyla Turulday göründü. Bar Hebreus ifadesiyle girecek kadar nam salmışlardı. Köklü bir soy hanedana dayanmadıkları halde halk üzerinde kurdukları koşulsuz otoritede İranlı bürokratları ne yatsınmaz bir payı bulunuyordu. Kuruluş sürecini çabuklaştıran bu katkının uzun dönemde Selçuklu'nun kandaşları Türkmenlerle aralarının bozulmasında da payı olması kaderin cilvesi olsa gerektir. Selçuklu'nun 1040'taki devlet tecrübesi ve İranlı yönetici etkisinin küçük bir örnek verilecek olursa, Dandana Kağan'dan sonra komşu ülkelere gönderilecek zafername yazacak katip olmadığından Gazneli İranlı memurlara yazının kaleme aldırılması yönetim şeklinin akacağı mecrayı da en baştan göstermiştir. Aynı şekilde savaştan hemen sonra Selçuklu idari ve askeri kadrolarına geçmeye başlayan Gazneli devlet adamları sayesinde Gulam Kut sistemi gerek bürokraside gerek Hassa ordusunda en fazla yararlanılan mekanizmalardan birisi haline gelmiştir. Coğrafyanın belki de en bariz şekilde bürokrasiye yansıdığı saha dil olmuş ve artan İran etkisi Kırtasiye'nin Farsça üzerinden dönmesine neden olmuştur. Her ne kadar saray Türkçe'ye sadık kalmışsa da lingua franca Farsça olmuştur. Sultan Tanrı her asırda ve zamanda halk arasından padişahlık vasıları ve ülmeye değer hasletleriyle bezediği birini seçer. Dünya işleri ve reayanın sulh ve sükun içinde yaşamalarını ona tevcih eder. Bütün mülk ve reaya sultanındır. Bu satırlar 11. asrın en güçlü devletinin veziri olan Nizamülmülk'ün Sultan Melikşah'a sunduğu siyasetnamesinden alınmıştır. Bölüm başından beri anlatmaya çalıştığımız yöneten ve yönetilenin konumları son derece berrak şekilde çizilmiştir. Aynı kitapça göre sultanın biricik görevi vardır, ihsan ve adalet. Ancak sultan, görevlerini yerine getirirken, veziri başta olmak üzere devlet adamlarına danışmalıdır. Danışma kavramına atfedilen önem aynı zamanda divanların da bakanlıklar, meşruiyet kaynağıdır. Vezir, sultanın danışma konularını da haylice geniş çizmiştir. Mülke, mali, savaş, iaşe, imar, akın ve reaya işleri. Sultan unvanlarındaki dönüşümden yukarıda bahsedilmişti. Es-Sultan-ı Muazzam Şahenşah gerek yazışmalarda gerek sikkelerde en sık rastlanan unvandı. Dünya hakimi Hodayegan-i Rü'i Zemin kainatın hükümdarı Hodavent-i Alem ve Adem oğullarının padişahı Padişah-ı Beni Alem sıkça kullanılan diğer unvanlardı. Halife ise hutbelerde Selçuklu hükümdarlarını Melikü'l-i Arab Velacem, Seyyid-i Mülkü'l-i Ümem ve Ziyade-i payeleriyle kutlamıştı. Anadolu Selçukluları da en büyük sultan, Sultan-ı Azam payesini diğerlerinden daha fazla olmakla beraber hepsine sahip çıkmışlar ve aynen kullanmışlardı. Cuma namazla 2. ünite ilk Türk İslam devletlerinde yönetim yapısı 41'ı öncesinde okunan hutbelerde hükümdarın adının zikredilmesi, Karahanlılardan beri görülen önemli hükümdarlık simgelerinden birisiydi. Melikşah sonrasında kurulan devletlerin hutbelerinde önce Büyük Selçuklu Sultanının sonrasında bağlı devlet emirinin Kirman veya Irak Selçuklu örneğin unvan ve adları söylenirdi. Hükümdarın tahta çıkınca yaptığı bir diğer eylem sirke kestirmektir. Unvan, lakap ve ismin belirtildiği ilk sirkeyi Turul Bey kestirmiş, ardılları zamanında ise paranın ne değeri devletin gücü ile orantılı şekilde arttığından gümüş, dirhem ve altın dinar paralar da tedavüle sokulmuştu. Anadolu Selçuklularına ait en eski para Mesut zamanına dayanırken ilk olduğu konusu tartışmalıdır. Oğlu II. Kılıç Arslan devrinden itibaren gümüş ve altın para dolaşıma sokulmuştu. Hükümdarlığın bir diğer nişanesi tahttı. Sultan Cülus denilen törenle tahtına otururdu. Taht hükümdarla beraber savaş meydanlarından, ülke içi gezilerine değin her yere götürülür ve hatta müstakbel sultanı hükümdarlar tahta oturtarak devlet adamlarına takdim ederlerdi. Türklerin İslamiyet'e geçmelerinden sonra kabul ettikleri bir diğer sembol tacıdır. İlk tacın Abbasi halifesi tarafından Turul Bey'e takıldığı söylenmektedir. Özellikle takip eden sultanlar tacı giysilerinin bir parçası olarak görüp benimsemişlerdir. Çok değerli kumaşlardan yapılan atlas ve altın sırma gibi ve sultanı güneşten korumak için kullanılan çetr Hint kökenli bir simgeydi. Hem Turul hem ardılları hem de melikler tarafından rağbet görmesi taşıdığı öneme delalet etmektedir. Traz adı verilen üstünde sultanın unvan ve isimlerinin işlendiği elbise Selçuklulara halifeler tarafından gönderilmekteydi. Benzer şekilde sultanlar da devlet adamlarına hilat adı verilen giysiler armağan eder, onları onurlandırırlardı. Bayrağı, Selçuklu Türkleri liva, sancak veya alem sözcükleriyle karşılamışlardı. Selçuklu bayrağının ne olduğu konusunda elimizde kesin bilgiler bulunmamaktadır. Tuğrul Bey'in siyah sancağı olduğu, aynı şekilde bazı Selçuklu sultanlarının seferlerde Karahanlılar gibi kırmızı bayrak açtırdıklarını dönem kayıtlarından anlayabiliyoruz. Diğer hükümdarlık alametleri, seradik, otağ, çadır, nevbet, gaşiye, at eyerinin üzerine serilen ipekli örtü, ok ve yay, yüzük, mühür ve tevkidir. Sasani ve Emevilerden geçerek Selçuklulara gelmiştir. Kısaca sultan imzasıdır. Sürekli vurguladığımız üzere veraset sisteminin olmayışı, tahtın hanedanın ortak mal olarak kabul edilmesi, kamu düzeni ve devletin bekasını tehdit eden büyük bir sorundu. Süleyman'a karşı Alp Arslan, Alp Arslan'a Kutaymış ve kardeşi Kamurt, Melikşah'a Kamurt, Mahmut'a Belkiyaruk, Belkiyaruk'a Tutuş ve Mehmet Tapar, 1. Mesut'a kardeşleri, 2. Kılıç Arslan'a oğulları hep bu düşünceyle baş kaldırmışlardı. Uluçay, 1965, Osmanlı'da yaygın bir uygulamaya dönüşecek olan Veliaht kardeşin katli hadisesi, Selçuklularda aynı sıklıkta rastlanmamakla beraber özellikle Kirman ve Türkiye Selçuklularında gerektiğinde başvurulan bir usul olmuştur. Anadolu beyliklerinde devletin başına geçen kişiye Ulu Bey denmekteydi. Aynı Selçuklu sultanları gibi hükümdarlık alametleri vardı. Yalnız unvan olarak Sultan-ı Mükerrem, Emir-i Azam ve Emir-i Adil gibi ifadeler seçmişlerdi. Arap seyyahı İbn Battuta'nın kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla beyliklerde Selçuklulara benzer saray teşkilatına yönelmiş ve mefruşatı değerli, birimleri çeşitlenmiş bir örgütlenmeye gitmişlerdi. Selçuklu Sarayı Tuğrul Bey'den itibaren Selçukluların muazzam saray inşaatlarına soyundukları, hatta hükümdarları için farklı şehirlerde saray inşa ettiklerini biliyoruz. Bu biraz da başkentin çok sık şekilde değiştirilmesinden kaynaklanmaktaydı. Merv, Seras ve Nişabur bu listede öne çıkan kentlerdir. Başkentlerde inşa edilen saraylar dergah 42 Türk idare tarihi veya bargah olarak da adlandırılmıştı. Saray mimarisinde Karahan ve Gaznelileri olduğu gibi Selçukluları da etkileyen medeniyet Sasanilerdi. Büyük Selçuklular Merv'de, Anadolu Selçukluları ise Darü'l-Mülk adını verdikleri Konya'da büyük saraylar Kubadabat gibi yapmışlardı. Devletin hızlı şekilde örgütlenmesi ve genişlemesi, kurumlaşmış bir saray teşkilatını da ortaya çıkarmıştır. Teşkilatın önde gelen görevlilerine kısaca bakacak olursak, Büyük Hacip ve Hacipler, Hacip-i Buzur, Hacip-ül Hüccab yani Büyük Hacip olarak adlandırılan görevli sarayın en yetkili kişisiydi. Protokolde veziden sonra gelmesine karşın sarayda yapılan seremonilerde konukları vezirle beraber ağırlardı. Hacipler devlet edep ve adabının kilit noktasıydı. Sultandan payesiz memura kadar herkesin nasıl davranacağı bu kişilerce belirlenir, kontrol altında tutulurdu. Büyük Hacip son derece hassas görevini alt kademedeki haciplerle beraber yerine getirirdi. Alparslan ve diğer sultanlar döneminde ordu kumanda eden, hatta en ön safta savaşan saray haciplerinin olduğu da bilinmektedir. Haciplerden sonra memurları ne cezalandırılması işini yerine getiren Hares emirliği gelirdi. Emirin protokolde haciplerden sonra gelmesi aynı zamanda infaza yüklenen anlamı da gözler önüne sermekteydi. Melikşah'tan itibaren yerini çubukdarlara yani değnekçilere bırakmıştır. Protokolde 3. sırada saray hizmet personelinin amiri olan Vekil Has bulunmaktaydı. Vekil, sultanın huzurunda bulunur, saray rutini hakkında düzenli şekilde hükümdarı bilgilendirirdi. Sadece sultanın değil saraydaki tüm silahlar, saraydaki silahlar zırhane deniyordu, silahların sorumluluğundaydı. Ayrıca kendisi sultanın muhafızlığını da üstlenmişti. Sırasıyla diğer saray hizmetlileri, abdar sultanın temizliği, çaşnir saray yemekleri, şaraptar sultanın içkileri, camedar sultanın kıyafetleri ve nedimler parayla satın alınan veya savaşta kazanılan esirlerden saray hizmetleri için alınan köleler yer almaktaydı. Türk idare tarihi 10. bloğun sonu.